Ayrım 22.
Moskova duruşmaları, İspanya'daki savaş, Almanya'daki durumla ilgili görüşleri falan. Spiegelglass, Stalin'i suçlayan sözler de etmişti. Yalnız bu öylesine belli bir tuzaktı ki, Gertrude ona istediği yanıtı vereceği yerde iyi bir haşlamış ve konuştuklarını Moskova'daki 4. daireye bildirmekle tehdit etmişti. İki adam aynı akşam gitmişler, yalnız Winter daha sonra dönüp Vest'e birkaç gün daha kalmıştı. Gertrude, Ludwig'in tehlikede olduğunu işte o zaman anladı. Hiç vakit kaybetmeden bir mesaj gönderdi ve 48 saat sonra Paris'e dönme iznini aldı. Gertrude'un anlattığı şekliyle hikaye sıkıcıydı. O ses tonunu iyi bilirdim. Kendi kahramanlık günlerinden yabancılara söz etmeye karar verdiğinde kullandığı sesti bu. Hafifçe yüksek, burun delikleri biraz genişlemiş, gözlerinde belli belirsiz sezilen fanatik bir pırıltı. Ne yaparsa yapsın gizleyemediği bir maskeydi. Tabii öyle bir ruh halinde anlatılan hikayeler her seferinde değiştirilerek sürdürüldüğünden olaylar, insanlar ve oynayan roller dinleyen kişilere bağlı olarak hep yeni boyutlar kazanırdı. Gerçi bu defa sadece ikimiz vardık ama yüzüne yine o eski maskeyi geçirmişti ve gerçeği düpedüz saklıyordu. Ben işin doğrusunu asla öğrenemedim. Belki öğrenecek bir şey yoktu. Belki de İngiltere'de o döneme özel bir renk katan şey Winter'la olan ilişkisiydi. Kim bilir? Ludwig Paris'teki dairesinde yalnızdı. Yalnız yaşamak bir casus açısından olağan dışı bir şey değildi. Sık sık uzun süreler için tehlikeli yerlere gitmiş, bazen hiç dönmeyeceğini düşündüğü olmuştu. Ancak şimdi mutfakta oturduğu yerde Felix ile Lisa'yı özlüyordu. Sabahın sessizliği bütün huzurunu kaçırmıştı. Bir kayak tatilinde çekilmiş fotoğraflarına aşırı bir sevgiyle baktı. Resimde kendisi bir kutup ayısı kılığına girmişti. Zihnindeki bu anı yüzüne bir gülümseme yayılmasını sağlamakla birlikte o da çabucak kayboldu. Onların yokluğunda hayatın hüznü giderek daha çok belli oluyordu. Burası onların yuvası, sıkıntılarla dolu dünyadan kaçtıkları sığınaklarıydı. Beraberken mutluydular. Ludwig kahvesini yudumlarken gözlerini beyaz tavana dikti. İnsanı köreltici ve gayet şeffaf olan gerçek öyle bakınca çok net bir şekilde görünüyordu. Ludwig düşünüyordu. 20 yıla yakın süredir iyilik ve kötülük güçleri arasında bütün yeryüzünü kaplayan bir iç savaşta mücadele ettiklerine inanmıştı. Zafer dünya devriminin olmazsa karşı devrim kaçınılmazdı. İspanya, Almanya ve Fransa ki bu sadece bir başlangıçtı, Ruslar gibi dünya kapitalizminin zincirinden kurtulmadıkları takdirde Sovyetler Birliği ayakta kalamazdı. Muhalefetin ezildiği 1928 yılından beri Ludwig, eski Çarlık İmparatorluğundaki devrimin yozlaşmaya başladığını anlamıştı. İç savaşı görmüş bir insandı. Güç koşulları hakkında gereken her şeyi bilirdi. Kaçakların cezalandırıldığını görmüş, beyaz tutsakların derhal idam edildiklerini izlemişti. Ahlaki açıdan kabul edilemez hareketler olsa da çok aşırı durumlarda kendilerini adaletten yana sananlar bile zulme başvururdu. Devrimin ne pahasına olursa olsun kurtarılması gerekiyordu ve Birinci Dünya Savaşı'nın travmatik deneyimleri iki taraf açısından da insan hayatının değerini sıfıra indirmişti. Ne var ki o aşama çok geride kalmıştı. Troçki'nin orduları iç savaşı kazanmıştı. Parti içinde ve dışında demokrasinin kısıtlanmasının sürdürülmesi için geçerli bir sebep olmadığı bir hal yaşanıyordu ve durum çok daha kötüye gitmişti. Strateji ustası, mantık anlayışı 4. dairenin büyük beğenisini kazanmış olan diyalektikçi Ludwig, neden kendi zihninin de er geç bir belirsizlikler yumağından ibaret bir duruma geleceğini anlayamıyordu acaba? Neden? Çünkü sessizliğe ve hatta ölüme mahkum, kendisine ahlaki bir karantina uygulayacak meslektaşları tarafından hor görülen, tavırsız bir yurttaş olmaya cesareti yoktu. Onu 4. daireye bağlayan, göbek bağını kesip kendini boşluğa bırakmak ürkütücü bir yoldu. Ama bunu daha fazla geciktiremezdi. Kendi cisminde somutlaşan resmin görevli karakterine duyduğu sempatiyi tamamen kaybetmek üzereydi. Nihai darbe Stalin'den değil, Leon Blum'dan gelmişti. Fransız Sosyalist Partisi liderinin İspanya Cumhuriyeti'ne yardımı reddetmesi bir bakıma Ludwig'i Stalin'in Katalonya'daki gizli faaliyetlerinden daha çok üzmüştü. Korkaklıklarına verdikleri ad müdahale etmemekti. Yönetici sınıfı Franco, Mussolini ve Hitler'in gizli ve pek gizli de olmayan hayranlarıyla dolu olduğu İngilizlerden zaten bir şey beklenemezdi. İngiltere yönetimi mihver devletlerinin Bolşevizmi ortadan kaldırmasını istiyorlardı. Ancak Blum dürüst bir insan, bir sosyalistti. Fransız işçilerinin geçen yıl seçimde zafere götürdüğü bir halk cephesinin başında Fransa Başbakanı olmuştu. Fransa, İspanya Cumhuriyeti'ne Hitler ve Mussolini'nin Franco'ya yaptığı kadar yardım etseydi, Cumhuriyetçiler kazanacaktı. Ne var ki artık çok geçti. Blum müdahale etmemeyi seçmişti. Acı, hem de çok acı bir darbeydi bu. Blum istemeyerek de olsa aynı zamanda Fransa Cumhuriyeti'nin ölüm fermanını imzaladığını anlamıyor muydu? Ludwig olayların bu noktaya geleceğinden emindi. Güçlenmiş bir faşizmi Maginot hattı tutamazdı. Fransa'nın İspanya'daki pasifliği halk cephesi taraftarlarının moralini yıkmıştı. Ludwig duvara bir yumruk indirdi. Öfkesini bastırmaya çalışırken aslında ne kadar güçsüz kaldığını da fark ediyordu. Pazar sabahıydı ve sokaklar sakindi. Gökyüzü masmaviydi. Oturma odasına güneş dolmuştu. Tek başına olsaydı 12 yıl önce çok şeyi örgütlediği Krişi'deki mütevazi otelde oturmayı tercih ederdi. Beyaz tavana bakmaya devam ederken zihninde iki liste belirdi. Birincisi çekilme nedenlerini içeriyordu. 1. Devrim onarılamayacak kadar yozlaşmıştı. 2. İspanya Cumhuriyeti iç savaşı kaybetmek üzereydi ve Blum müdahale etmeyecekti. 3. İspanya kaybederse Hitler Sovyetler Birliği'ni istila edecek ve Stalin ülkeyi savunamayacaktı. Ya ikinci liste? Kafası bomboştu. Kalmaya devam etmek için hiçbir politik neden gelmiyordu aklına. Zihnine takılıp kalan bu düşünce kendisini ürküttü. Bakışlarını indirince Lisa ile Felix'in masasının üzerinde duran ikinci fotoğrafıyla karşılaştı. İkisi de en güzel elbiselerini giymişlerdi. Ludwig güldü. Durup onları Moskova'da düşündü. Freddy'den sadece her şey yolunda diyen bir mesaj almıştı. Her şey nasıl yolunda olabilirdi? Dışarıda harika bir sabah vardı. Ludwig bir kahve daha yapmaktan vazgeçip kahvaltı için salona inmeye karar verdi. Tam ceketini giyerken telefon bir kere çaldı, sustu. Sonra bir daha çaldı. Yine sustu. Ludwig içini çekerek oturdu. Daire kendisini aramaya çalışıyordu. Üçüncü çalışta açmak zorundaydı ve karşısında herhalde elçilikten yeni genci Michael Spiegelglass'ı bulacaktı. Heyecanlı, yerinde duramayan ve genç bir av köpeği. Onu görmek bile Ludwig'in midesini bulandırıyordu. Ne var ki Spiegelglass değildi. Ahizede en eski ajanlardan birinin sesini duymuştu. Ludwig, güzel, döndün demek. Bir saate kadar aynı yerde. Görsut'la buluşma sıkıntılı olacaktı. Onu meraklı gözlerden uzak tutmayı başarmakla birlikte Stalin'den kopmaya karar verdiğini söylediğinde nasıl bir tepki gösterecekti acaba? Birkaç hafta önce aynı şekilde davranmasını kendisi önlemiş değil miydi? O anda bir şey konuşmamaya karar verdi. Saint Michel yakınlarındaki randevu yerine yaklaşırken Ludwig gülümsüyordu. Gertrude'un soluk mavi bluzunu giymiş, gümüş çerçeveli gözlüğünü takmış olacağından emindi. Oysa iki tahmini de boşa çıkmıştı. Karşısındaki kadının üzerinde zarif bir krem rengi etek, aynı renkte bir ceket, başında mavi bir hasır şapka vardı. Eski gözlüğünün yerinde en yeni moda dergilerinden çıkmışa benzeyen bir şey duruyordu. Kucaklaşıp birbirlerini yanaklarından öptükten sonra Gertrude, Yeni kıyafetimi beğendin mi diye sordu. Ludwig başını salladı. Ludwig, seni ilk gördüğümde üstünde yelekli bir takım elbise vardı. Saatinin kösteği yeleğinin cebine tutturulmuştu. Yanılıyorsun. Charles Üniversitesi'nde modern diller profesörüydüm. İş adamı kostümün pek bayağıydı. Ama senin giysilerin oldukça iyi. Olga mı, Christopher mı? Christopher. Tahmin etmiştim. Güneş var hala. Biraz nehir kıyısında dolaşalım mı? Tabii. Ludwig bu yeni görünümlü Gertrude'a bakıp düşündü. Birkaç ay önce intihar etmek isteyen kadın bu muydu? Oysa şimdi çok kaygısız ve kendinden emin görünüyordu. Dikkatli davranmaya karar verdi. Bana İngiltere'yi anlat. Olga senin İngiltere'yi iyi bildiğini söyledi. İlk olarak 1921'de İrlandalılara yardım için Londra'daymışsın. Doğru mu bu? Evet, Lenin'in fikriydi. 1916'daki Paskalya ayaklanmasını çok yakından izlediğini biliyorsun. Connolly'nin devrimci bozgunculuğuna sempati duyuyordu. Ben yardım etmeyi önerdim. Olga ile o zaman tanıştım. 18 yaşındaydı ve çok güzeldi. Biliyorum. Bana hikayesini anlattı. Demek bir Rus grandükünün yeğenini Bolşevik saflarına çektin. Çok önemli değildi bu. Zaten bizden yanaydı. Christopher'a güveniyor musun? Kesinlikle. Gertrude hafifçe kızarmıştı. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Gertrude yanıt vermeden önce birkaç adım sessizce yürüdüler. Eminim işte. Onunla yine yattın mı? Ludwig. Cevap ver bana Gertrude. Bir kere. Çok güneşli bir gündü, kumsal bomboştu ve... Ayrıntıları kendine sakla. Olga biliyor mu? Christopher ona söyledi. Bir gece odama geldi. Konuştuk. Ne dedi? Ludwig seni bize dinlenmen ve tedavi olman için gönderdi. Şimdi ikisini de hallettin. Artık gitsen iyi olur dedi. Çok üzgünüm Ludwig. Her şey birdenbire oldu. Kesinlikle planlı değildi. İkimiz de Lenin'in ölümünden sonra Moskova'da geçirdiğimiz haftaları unutmamıştık. Peki, unut gitsin. Sen oradayken Moskova'dan kimse geldi mi? Evet. Ludwig donmuştu. Olga ile Christopher'a Gertrude oradayken elçilikle ilişkiye geçmelerini yasaklamıştı. Neden? Olga birinden mesaj geldiğini söyledi. Bu sen bile olabilirdin. Onlarla görüşmemiz gerekiyormuş. Kimdi gelenler? Fransa'daki büyükelçilikten biri. Galiba Spiegelglass'tı adı. Senin arkadaşınmış. 20'lerden beri tanışıyormuşsunuz. Seni yıllardır görmemiş. Nasıl olduğunu sordu. Yüzlerce soru. Yargılanmalar, İspanya, Almanya için ne düşünüyorsun falan. Ya Stalin hakkında? Elbette. Ona bir şey söyledin mi? Hayır, ama söyletmeye çalıştı. Stalin'i kınayıp bizi oyuna getirmeye çalıştı. Olga da ben de hiçbir karşılık vermedik. Hepsi bu kadar. Yanında genç bir Alman yoldaş vardı. O gerçekten dostça davrandı. Senden hiç söz etmedi. Dünyanın halinden ve yemek yapmasını sevdiğinden konuştu sadece. Christopher'ı çok etkiledi. Ya sen? Alman Klaus Winter hepimizi neşelendirdi. Ludwig, yoruldum artık. Bir yere oturup bir şeyler içebilir miyiz? Hanımefendi beş çaylarını özledi mi yoksa? Gertrude, Ludwig'in oldukça saldırgan bir tutuma girdiğini fark etmeden güldü. Ludwig, onda bir şeyin değiştiğini ve kendisine gerçeği söylemediğini biliyordu. Daha derinlere inmeliydi. Buzlu limonatalarını yudumlarken de aradığı şeyi anladı. Kadını çok basit bir sınavdan geçirdi. Lisa hakkında konuşurken Stalin'den devrimin mezar kazıcısı olarak bahsetti. Ludwig açısından epey yumuşak bir sözdü bu. Yakın arkadaşlarından biri olsa aldırış bile etmeden geçerlerdi. Oysa Gertrude hafifçe irkilir gibi olmuştu. Gertrude konuşmak zorunda kalana kadar yüzüne baktı. Bizim kahramanlık çağımız geride kaldı Ludwig. Bunu iyice anladım. Bizler ütopyacı insanlardık. Şimdi yüce duyguların zamanı değil. Faşist terörünün yenilgiye uğratılması gerek. Christopher ile Olga İngiliz yönetici sınıfının Hitler'le anlaşacaklarına inanıyor. Geriye Sovyetler Birliği kalıyor. Ondan başka hiçbir şeyimiz yok Ludwig. Demek dünya işçilerine sunduğumuz seçenek ya barbarlık ya da barbarlık, faşist terör ya da Stalinci terör, öyle mi? İki sistem arasında bir denklem kurulamaz. Senin için belki, ama ya kurbanları için? Hitler'in katillerince mi öldürülmek istersin, yoksa Stalin'in cellatlarının eliyle mi? Hadi cevap ver bana. Karşıt kutuplar bazen birbirine benzer. Onların zayıflığı bu. İki kutuptan hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu asla karar veremeyen zavallı bir felsefe. Bir türlü kabul edilemeyen budur. Kağıt olmaktansa makas olmak daha iyi diye düşündü Ludwig. Görtut'un söylediği saçmalıklar doğrudan Moskova'daki yeni makine adamların diliydi. Resmi bürokratik söylem kadının diline de nüfuz etmişti. İspanya'da da buna benzer konuşmalar duymuştu. Pis koku eski devrimcilerin bilinçlerine nasıl işlemişti? Görtut'un gözlerinin içine baktı, kadın bakışlarını kaçırdı. Biliyorum Görtut, senin için çok güç ama bana her şeyi anlat artık. Kaçamaklı sözlere ve yarım yamalak yalanlara hiç gerek yok. Yoksa sana benim aslında düşman olduğumu ve benimle buluştuktan sonra rapor vermeni mi söylediler? Tahmin etmiştim. Sana şans dilerim dostum. Sağ kalabileceğini umarım. Ludwig kalkar gibi yaptı. Kadının boğazından bastırılmış bir çığlık koptu. Ludwig! Gertrud ağlamaya başlamıştı. Geçmişi, paylaştıkları tehlikeleri, üzücü konuşmalarını, onun hayatını nasıl birden fazla kere kurtardığını ve kendisi açısından ne kadar önemli olduğunu düşündü. Ludwig hiç değişmemişti. Pis işlere karışmış bir şair, bir filozof. Tarih hepsini seçim yapmaya zorlamıştı. Ondan kopamazdı. İçinden onun Moskova'ya teslim olmasına içerlese de Ludwig oturup kadının elini tuttu. Bizzat eğitip yetiştirdiği biri moral çöküntüye uğradığında hep kendisini suçlardı. Gertrud gözyaşlarına hakim olmaya çalışarak "Gerçekten çok üzgünüm Ludwig" dedi. Olga'nın önünde hiç konuşmadı. Senin hakkındaki bütün o korkunç şeyleri yalnız kaldığımız bir anda söyledi. Benim Almanlar hesabına çalıştığımdan kuşkulandıklarını söyledi mi? Evet. Öyleyse durum ciddi. Şimdi lütfen paniğe kapılma. Her şeyi tek tek hatırlamaya çalış. Ludwig 2 saat boyunca kadını sistematik bir sorguya çekti. Sonunda gülümsedi. Moskova'daki düşmanları bocalıyorlardı. Gertrud'u kazanmak için çalıştıklarına göre çaresiz durumda olmalıydılar. Bunlardan Olga'ya söz ettin mi? Gertrud utanarak başını eğdi. Çok sarsılmıştım Ludwig. Birisiyle konuşmam gerekiyordu. Sana öğrettiğim ilk şey birisiyle konuşma arzusunu yenmendi. Bizim işte bu zaaf öldürücü sonuçlar doğurur. Olga çok kızmıştı. Ludwig'e güvenirim dedi. O senin benim kadar Alman ajanıdır. Stalin'in yöntemi bu ve bir gün her şeyi mahvedecek. Olga bana çok yardımcı oldu Ludwig. Senin boş boğazlığının onun gözünde hiçbir önemi yok. Ben de ona birkaç kere canıma emanet ettim ama konuşmakla hata ettin. Spiegelglass'la konuşmayacaktın. Olga ile konuşmayacaktın. Bir daha asla yapma bunu. Asla yapmayacağım. Seni seviyorum Ludwig. Bu da başka bir hata. Ludwig o akşam Spiegelglass'la buluşacaktı. Gertrud'la ertesi gün için randevulaştı ve ağır ağır yürüyerek evine döndü. Tarihin gözlerinin içine bakmaktan neden korkuyorum diye düşündü. Bir yılı aşkın süredir hep aynı sorunun baskısı altında eziliyorum. Hayallerimiz ölmüşken biz nasıl yaşarız? Hayallerimizle birlikte biz de ölmüyor muyuz? Meksika'daki sürgünde hayal kurmaya devam eden Troçki dışında. Stalin uğruna çalışmak artık ciddi bir seçenek değil. Tıpkı bir gangster gibi düşünüp davranıyor. Sistematik bir şekilde önündeki bütün alternatifleri yok ediyor. Bütün yeni düşünme süreçleri eskisinin yerini aldı. Hayatımın en zor yılı. Bizim açımızdan birçok yanıyla Çarlık döneminden de kötü. Stalin Nikola'dan daha çok sayıda devrimci tutuklatıp öldürttü. Hitler'den kaçan Alman yoldaşlar Stalin tarafından idam edildi. GPU 1934'te NKVD ile birleşen gizli polis örgütü, Daha yeni Prag polisinden Alman sürgünü Glewitz'i Gestapo ajanı olarak tutuklamasını istedi. Eski bir sosyal demokrat milletvekili olan Glewitz, şimdi muhalif bir komünist ve Prag'da Moskova duruşmalarına karşı kurulan Aydınlar Komitesi'nin başkanı. Stalin onun öldürülmesini istiyor. Spiegelglass da kim? Bir efsaneyle tanışmak benim için şereftir yoldaş. Sen uzaktan hepimize öyle bir esin kaynağı oldun ki senin gerçekten var olup olmadığını bile merak ediyorduk. Bizimki gibi bir hayat için çelikten sinirler ve yürek dolusu devrimci ruh gerek, öyle değil mi? Kalabalık bir lokantada oturuyorlardı. Ludwig, Spiegelglass'ın kalın camlarının ardında biçimini kaybetmiş gözlerine bakmaya çalışıyordu. Slutsky ile Freddy kendisini bu canavarı hafife almaması için uyarmışlardı. Spiegelglass hala NKVD'nin yolculuk kıyafetini giyiyordu. İçişleri Komiserliği. Alman istihbaratı onun mesleğini anlamakta hiç güçlük çekmeyecekti. Gördüğün gibi varım işte. Lisa ile Felix'in Sovyetler Birliği'nden birkaç gün önce çıktıklarını ve sağ salim Prag'a ulaştıklarını bilen Ludwig kendini sakınacak bir durumda değildi. Meslektaşının şarap kadehini bir kere daha doldurduktan sonra ''Bana bir şey söyle Spiegelglass'' dedi. ''Stalin yoldaşa kaç kere suikast girişimi yapıldı?'' Spiegelglass hafifçe titrediyse de soğukkanlılığını kaybetmedi. Ludwig'in makine adamları için en sevdiği hileli soru buydu. Spiegelglass apışıp kalmıştı. ''Hadi hadi yoldaş, Moskova'dan yeni geldin. Yezhov seninle konuşmuştur. Güzel. O zaman sizin büyük ve sevgili önderimizi nasıl koruduğunuzu öğrenmek istiyorum. Büyük kaptan olmadan gemimiz karaya oturur. Söyle şimdi, kaç kere?'' ''Bildiğim kadarıyla hiç. Stalin yoldaş en çok sevildiği günleri yaşıyor.'' ''Ne?'' diye yapmacık bir öfkeyle bağırdı Ludwig. ''İç raporlarda düzinelerce idam yapıldığını okudum. Stalin'i öldürmeye teşebbüs etmiş hainler. Ve sen karşımda sakin sakin oturmuş, bunların hiçbirinin doğru olmadığını söylüyorsun ha? Dikkatli olmanı tavsiye ederim Spiegelglass.'' ''Beni yanlış anladın sanırım.'' Makine adamın gözlerinde buz gibi bir pırıltı vardı. ''Planı yok demedim. Tekrar ediyorum, böyle bir girişimde bulunulmadı.'' ''Bu komplocular onu neden öldürmek istemişler peki?'' ''Gestapo ajanları, Troçkist hainler.'' ''Anlıyorum. Sen buraya doğrudan Moskova'dan mı geldin?'' ''Evet, tabii. Neden yalan söylüyorsun?''